Ayrım 8.
Birlikler ve yığınlar. Bir başka bakış açısına göre ikincil grup veya birlik, birincil grup ile sosyal yığın arasında ortalarda bir yerde bulunur. Aynı bir kişi her üçünde de yer alabilir. Birincil grupta diğerlerine yakındır. İkincil grupta diğerleriyle örgütlenmiştir. Sosyal yığında ise diğerleriyle sadece tesadüfen bir temas içindedir. Aynı yerlerde oturanlar ile sosyal komşuluk geliştirenler arası farklılık, büyük ölçüde sosyal yığın ile ikincil grup arası farklılığı yansıtır. İlkinde kişiler birbirlerini güçlükle tanırken, ikincisinde adeta bir topluluk yaşamı sürdürmeye yönelirler. Sosyologlar sadece birincil ve ikincil grupları değil fakat, aynı zamanda ikincil grup ile sosyal yığınları da ayırt edebilmeyi öğrenmelidir. Daha önce gördüğümüz gibi kalabalık, mob ve dinleyici gibi yığınlar geçişlilik, akıcılık, örgütlenme ve sürekli ilişki yoksunluğu ile belirlenirler. Oysa ikincil grupta bu niteliklerin yoksunluğu söz konusu değildir. İkincil grupların örnekleri üniversiteler, fabrikalar, kulüpler, siyasal partiler ve benzerleridir. Bu gruplardaki insan ilişkileri birincil gruplarda olduğundan daha az kişisel ve yakındır. Fakat yine de kişiler birliğin üyeleri olarak tanınırlar, resmen örgütlenmişlerdir. Genel olarak ileri sürülen ve oldukça nesnel ve doyurucu kanılara sahip bir görüşe göre her kentsel, sanayileşmiş ulus aynı zamanda birlik ve yığınların toplumudur da. Ancak bu genelleme dikkatle kabul edilmeli ve yorumlanmalıdır. Eğer bu ifadeyle kişilerin ikincil grup ve yığınlarda daha çok zaman harcadığı kastediliyorsa o zaman bu ifade doğrudur. Fakat bu genellemede şu iki noktada vurgulanmalıdır. İlki birincil ve ikincil gruplar yan yana bulunurlar ve kişiler her ikisine de temel sosyal gruplarına üyelikleri dolayısıyla aynı anda ait olurlar. İkincisi birincil gruplar her ilerleyen toplumda vardır ve var olmalıdır da. Birincil gruplar toplumun bütünleşme ve dayanışması için önemlidir. Birincil grupları zayıf ve yetersiz olan toplumlar, bütünleşmelerini yitirmeye başlarlar. 5. Topluluklar. Topluluğun kaybolması, birlikteliğin değeri, topluluk ilişkileri, topluluk yapısı, ekonomik faktör, etnik faktör, dini faktör, yardımcı topluluklar. Topluluklar. Topluluk, aile, kültür, kurum gibi sosyolojinin birden fazla anlama sahip kavramlarındandır. Bazen kişinin çalıştığı iş yerinde aile atmosferi olduğunu duyarız. Kurum ile topluluk sık sık karıştırılır. Kültür sözcüğü genellikle incelik ve nezaket karşılığında kullanılır. Günümüzde davranış bilimcilerin analitik kavramlara en büyük katkısı insan davranışını adlandıran sözcüklere teknik olarak kesin anlamlar getirmeleridir. Sözcüklerin tek anlamı olduğu, bunun da sosyologların tanımlamalarına dayandığında ısrar etmek oldukça keyfi bir davranıştır. Tüm insan ırkının Tanrı'nın ailesi olduğunu, bu aile içindeki bizlerin de birbirimizin kardeşi olduğunu söyleyenlerle tartışmaya girişmemize gerek yoktur. Topluluk sözcüğünün diğer bir yaygın kullanımı, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Kuzey Atlantik Topluluğu gibi örneklerde karşımıza çıkar. Burada topluluk ile birlik karışmıştır. Topluluk bazen de etnik, ırksal veya dinsel benzerliklere dayalı gevşek sosyal kategorilerin yerine kullanılır. Yahudi topluluğu, Zenci topluluğu gibi. Topluluğun kaybolması. Büyük boyutlu tarihsel değişmelerle ilgilenen sosyologların bazıları, topluluğun yitirilmesi üzerinde durarak modern sosyal yaşamın problemlerini açıklamaya kalkışırlar. Belli bir tip sosyal örgütlenmeden başka, bir tip örgütlenmeye doğru bir geçişin varlığını vurgulayan bu bakışta dile getirilen değişme, çağdaş batı değerleri, davranış örüntüleri, sosyal ilişki ve kurumlarına ilişkindir. Bu bakış sahipleri sosyal problemlerin tek çözümü olarak topluluk yaşamına tümüyle geri dönüşü önerirler. Topluluk kavramı dört öğe içerir. A. Bazen birincil, yüz yüze, yakın olarak da adlandırılan diğerleriyle kişisel ilişki. B. Grup olaylarında ve sosyal işlevlerin yerine getirilmesinde bireyin duygulu, duyarlı olması. C. Grup tarafından yüce ve önemli görülen değerlere inanç. D. Grubun diğer üyeleriyle dayanışma duygusu. Kuşkusuz modern dünyada bu nitelikleri sergileyen pek çok grup vardır. Fakat bunlar küçük birincil gruplardır. Yukarıda sıraladığımız ögeler ise toplam kültürün özelliğidir. Tarihçilerin ileri sürdüğüne göre topluluk sanayi devriminden, geniş ölçekli kapitalist sistemden, kentleşmeden ve metropolleşmeden ve laikleşmeden önceki dönemlerin özelliğidir. Topluluk niteliklerine sahip toplumları arayan antropologlar az gelişmiş yörelere gitmişlerdir. Lipley Avrupa'daki toplulukları araştırmış, Redfield Yüce Tan'ın, Werner Avustralya Aborijinlerinin, Du Bois Alor yerlilerinin topluluklarını gözlemlemiştir. Genel topluluk kavramı tüm örgütlenmeler için bir problemdir. Topluluk sosyal kişinin daha geniş sosyal yapıyla ilişki kurma tarzına ilişkin bir kavramdır. Geniş, karmaşık, demokratik toplumların topluluğa çevrilerek yeniden örgütlenebilmeleri olası değildir. Nazizm, komünizm ve faşizm gibi totaliter sistemler tüm insanları bir ulusal topluluk çevresinde yeniden yapılandırmaya çalışmışlardır. Fakat başarılarının karşılığında insan yaşamı ve değerleri için inanılmaz fiyatlar ödenmiştir. Topluluğun sosyolojik önemini kavramak için olguyu üç düzeyde inceleyeceğiz. Sosyal dayanışma, sosyal ilişki ve sosyal yapı. Birlikteliğin değeri. Topluluk duygusu aynen birliktelik duygusu gibi, sosyal grupların elde etmek ve sürdürmek için uğraşıp çabaladıkları istenilir bir hedeftir. İşçi sendikaları, işçiler arası dayanışmayı sağlamaya çalışırlar. Aynı dinden olanlar, inananları arasındaki birlikteliği geliştirmeye uğraşırlar. Aile dergileri eşlere birliktelik ruhunu aşılamaya çabalarlar. Zenci gruplar ruh kardeşliği üzerinde konuşarak yandaşlarına seslenirler. Sosyal kaynaşma, uyum, esprit de corps, oydaşma gibi pek çok terim halkı birleştirme ve bağdaştırmaya yönelik bir ideolojik tutum çeşidine işaret eder ve çoğunlukla da eş anlamlı olarak kullanılırlar. Birliktelik veya dayanışmanın sosyolojik önemi modern sosyal bilimcilerce epey tartışılmıştır. Bilim adamlarına göre engellenme, kaygı, güvensizlik ve yalnızlığa karşı bir çare arayan insanlar topluluk hedefine ulaşmaya uğraşmaktadır. Çünkü özgürlük modern insanı korkutmuştur. Bireycilik yabancılaşma getirmiştir. Bağımsızlık insanın sosyal güvenliğini tahrip etmiştir. Sözü edilen sosyal hastalık ve artan kalabalık ortasındaki sosyal izolasyon duygusunun topluluk duygusu yaratılarak iyileştirilebileceği sanılmıştır. Yabancılaşma ve estrangement duygusuyla ifade edilen topluluk veya sosyal dayanışma duygusundaki zayıflama, tüm sosyal bilimcilerin dikkatini çeken bir konudur. Sorokin'in temel konularından biri de budur. Sorokin bu durumu bireyciliğe bağlar ve toplumun atomlaşma özelliği olarak adlandırır. Sözü edilen zayıflama durumu, bazen de sosyal yapının gayri şahsiliği, uzaklığı ve büyüklüğüne bağlanmıştır. Radikaller sıcak, içten sosyal ilişkileri tahrip eden, soğuk, sosyal makineler olduğu gerekçesiyle düzene, kurumlara, güç yapısına karşı çıkmaktadırlar. Sosyal dayanışma duygusunun yitirilmesinin, kişisel kimlik duygusunun yitirilmesiyle birlikteliği paradoksal görülebilir. Bu garip ve çelişik olgu, hippiler ile Amerikan gençliği arasında sembolize edilmiştir. Hippiler toplumun kurumsallaşmasına karşı isyan ederler ve sonuçta daha da yabancılaşmış olarak yabancılaşmışlıklarını ifade ederler. Toplulukla özdeşleşmenin veya sosyal dayanışmanın kendi özdeşimini zayıflatacağı sanılır. Topluluk yoksunluğunun yol açtığı problemin çözümü için toplum yaşamından uzaklaşmayı seçmenin mantığını anlamak epey zordur. Topluluk ilişkileri. Topluluk bir sosyal süreç olarak içinde insanların bir araya geldiği ve daha çok bütünleştiği, birleşik insan ilişkilerinin bir formu veya etkileşimidir. Topluluk basit bir dayanışma tutumu veya ideolojisi olarak nitelendirilemez. Topluluk günlük insan davranışı düzleminde işleyen bir dayanışmadır. Başarılı işçi-işveren işbirliği topluluk sürecine bir örnektir. Kısacası grup çalışması yapılan yerlerdeki başarı takım çalışmasının sonucudur. Topluluk sürecinin karşıtı, çatışmanın yol açtığı ayrılaşma sürecidir. Üniversite öğrencileri, liberal aydınlar, pek çok din adamı askeri harcamalarından dolayı ulusal yönetimle çalışma içindedir. Amerika'daki zenciler belediye, eyalet ve federal devlet yönetimindeki beyaz güç yapısı ile çatışmaktadır. Bu konuya ilişkin tarihten ve günümüzden çeşitli örnekler verilebilir. İlginç olan nokta barış hareketinin başarısının üyelerinin işbirliğine bağlı olması. Zencilerin başarısının hareketlerinin tüm parçalarının etkili işbirliğine dayalı olmasıdır. Topluluk sürecinin işleri yapıp bitirenmiş gibi anlamlandırılması sadece bir yanılgıdır. İşlerin yapılıp bitirilmesi bir sonuçtur ve başkalarını dikkate alarak davrananların bireysel çabalarını ortak bir neden çevresinde düzenlemeleri sonunda ortaya çıkar. Yerel topluluğun ortak hedefleri bireysel çabaları gerektirebilir. Böylece bazı kişiler eğitim, bazıları maliye, bazıları kamu hizmetlerinde görev alırlar. Topluluk açısından bütünleştirici sosyal ilişkiyi karakterize eden bireyin tüm genel gruplarındaki olumlu işbirliğidir. Söze edilen karşılıklı ilişkilerin toplam miktarının büyük toplumlarda daha fazla olacağı açıktır. Topluluk hem bir sosyal süreç hem de bir gönüllü sosyal dayanışma duygusudur. Topluluk yapısı. Topluluk bir sosyal yapı olarak da görülebilir. Burada davranış örüntüleri, sosyal ilişkileri ve rolleri yapılaşmış ve örgütlenmiş bir grup insan üzerinde durulmaktadır. Karşılıklı iletişim kurmuş olan bu insanların birlikteliği sosyal grup tanımına uymaktadır. Öte yandan dayanışma ruhu ve sosyal işleve sahip olmanın yanı sıra topluluk mekanı ile de tanınır, bilinir. Topluluk belli bir mekanda yaşayan insanlara da işaret eder. Sosyolojide topluluk bir yere bağlanır, bir başka deyişle verilen bir alanda sürekli yaşayan insanlar hem o grup ve mekana ait olma bilinci taşırlar, hem de yaşamın temel ilgilerinde ortak işlevlerde bulunurlar. Topluluk her zaman belli bir fizik çevre ile ilişki içindedir. Topluluk aslında küçük grupların bir demeti, ağıdır. Ama bir açıdan da büyükçe bir sosyal gruptur. Topluluk üyeleri gruplarının içinde ve dışında bulunan kişilerin gereksinmelerinin farkındadır ve birlikte işbirliğinde bulunurlar. Topluluğa dayanışma, ilişki ve yapı olarak üç ayrı açıdan bakınca topluluğun bir bütün olarak sahip olduğu özellikleri gözden kaçırmakta kolaylaşmaktadır. Özellikle topluluğa sosyal yapı olarak bakmak, dayanışma ve ilişki boyutunun zenginliklerini dikkatlerimizden uzaklaştırabilir. Hiçbir sosyolog, bir folk köydeki sosyal dayanışma tipinin Alman sosyolog Ferdinand Tönnies'in Gemeinschaft olarak adlandırdığı dayanışma, metropoliste de bulunabileceğini söyleyemez. Folk köyünün sosyal yapısının, kentin sosyal yapısından farklı olduğunu ileri sürmemiz aslında keyfi bir değerlendirmedir. Diğer bir deyişle, kent ile folk köyünün sosyal yapısı sadece derece farkı itibariyle birbirinden ayrılırlar. Ancak folk köyü, kentte bulunmaz ve folk köyü bizim topluluk olarak adlandırdığımız bir sosyal dayanışma örneği sergiler. Genelde modern topluluğu bir çeşit komşuluk ve komşuluğu da belli bir mekanda yaşayanların yakın birliktelikleri olarak düşünürüz. Komşuluk kır, folk ve köylü toplumlarındaki toplulukların bir özelliğidir. Komşuluk karmaşık bir yapı gösteren kentsel, metropol, ulusal toplumların alışılmış bir özelliği değildir. Topluluk terimi bazen de benzer etnik, ekonomik ve eğitimsel özgeçmişe sahip olan ve uzun süredir birlikte yaşayan bir kentin yerlileri arasındaki köklü komşuluklar için kullanılır. Öte yandan komşuluk ilişkilerinin köklü olmadığı modern banliyöler oturanlar arasında topluluk ruhunu güçlendirmek için kasten bir takım girişimlerde bulunabilirler. Bir sosyal birlikteliğin yapısını kendini oluşturan parçaların örgütlü düzenlenmesi işaret eder. Daha önce de belirttiğimiz gibi demografik, ekonomik veya siyasal analizden farklı olan sosyolojik analiz, yapısal nitelikteki topluluk öğeleri üzerinde odaklaşır. Statü ve tabakalaşma açısından bu yapı oldukça düzdür. Çünkü alttan yukarıya çok az bir sosyal hareketlilik veya sosyal mesafe vardır. Tipik bir mekansal toplulukta işlevsel alt gruplar bulunsa bile bu gruplar kişisel ilişki düzeyinde gayri resmi olarak örgütlenmişlerdir. Toplulukta tüm yaşam örgütlenmesi doğal ve aileseldir. Karşıt veya çatışmacı değildir. Topluluk mensupları ortak benzerlikleri paylaştıklarını bilirler. Buraya kadar dayanışma, ilişki ve yapı öğelerinden hareketle topluluk kavramını betimsel düzeyde analiz ettik. Ama analizi burada durdurmamalı, topluluğun niçin var olduğunu da söylemeliyiz. Dünyanın çeşitli yerlerindeki araştırmalar topluluk için 3 temel faktörün belirleyici olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ekonomik veya mesleksel, etnik veya etnosentrik ve din. Şimdi bu faktörlerin her biri üzerinde kısaca duralım. Ekonomik faktör. Bazı sosyal bilimciler topluluğu bir kent ve metropol olgusu olarak görmezler. Ekonomik ve mesleki etkinliklerin yoğunlaşmasının topluluk üzerinde negatif etkisi olduğunu ileri sürerler. Topluluk gerçekten de kentsel karmaşıklığın ileri uzmanlaşmanın görüldüğü toplumlarda değil, fakat söz gelimi küçük bir köyde çok daha güçlü ve etkili bir sosyal sistem olarak kendini gösterir. Toplulukların egemen olduğu toplumlarda kişiler sosyal yaşamın tüm temel işlevlerinin, özellikle ekonomik amaçlı işlevlerin yerine getirilmesinde işbirliğine çok daha açıktır. Kibbutz, İbranice'de sosyal grup demektir. Fakat şimdilerde İsrail'in bazı bölgelerindeki özel tip toplulukların karşılığı olarak kullanılmaktadır. Kibbutz, üyelerinin ister kadın, ister erkek, ister genç ve çocuk olsun, ortak uğraşları tarımdır. Kibbutzlarda cinsler arası ideal bir eşitlik sergilenir. Kadın ve erkek birlikte tarım yapar. Ortak mesleki etkinlik topluluğun yaşaması için o denli özel görülmektedir ki, aile yaşamı ikinci plana itilmektedir. Çocuklar doğumdan birkaç gün sonra ana babadan ayrılmakta, diğer çocuklarla birlikte ayrı bir yerde yetiştirilmekte, aileleri tarafından belirli saatlerde ziyaret edilebilmektedirler. Aileler ayrı evlerde değil, aynı binalarda kalmakta, yemekleri restoranlarda yemektedirler. Kibbutz'taki komünal yaşantı çeşitli faktörlerin etkisine sahipse de, en önemli faktörün ortak ekonomik uğraş olduğu açıktır. Kibbutz'un aşırı eşitlikçi yapısına bakıp kibbutz'un en doğal ve en az ideolojik topluluk örneği olduğunu ileri sürmek acelecilik olacaktır. Ancak az gelişmiş yörelerdeki toplulukların en önemli göstergesinin ortak uğraş olduğu da bir gerçektir. Bu durum balıkçılığa dayanan Polinezya kıyı köylerinde madenciliğin temel gelir kaynağı olduğu, Batı Virginia'nın bir kömür madeni kentinde, çiftçiliğe dayanan Yucatan'da görülebilir. Ortaklaşa gerçekleştirilen ekonomik işlev sosyal hareketliliğin hızlanmasına izin vermez. Tabakalaşmadaki bu zayıflık da topluluğun güçlenmesini besler. Ekonomik ve uğraşısal benzerliğin olmadığı yerlerde bireylerin yaşamlarını kazanmak için yaşadıkları yerin dışına taştıklarını görüyoruz. Ailenin başı iş için kente iner. Kentte evinin olduğu semtteki topluluk ile hemen hiçbir ilgisi olmayan bir işte çalışmaya koyulur. Bu tür yaşayışın başat olduğu yerlere yatak odası topluluğu demek kuşkusuz bir abartmadır. Evlerin bulunduğu semtler pek çok kişi için ekonomik uğraşıların dışında sadece günlük yaşama alanlarıdır. Öte yandan bu semtlerde yaşayanlar yine de sosyal davranış ve ilişkilerini yaşadıkları semtteki örüntülere uydurmaya çabalarlar. Evler, okullar, din merkezleri, boş zaman değerlendirme yerleri ve bunların yerine getirdiği temel sosyal işlevler bu topluluğun bulunduğu fiziki alanda yer alır. Etnik faktör. Büyük kentlerin ortasında kültür adalarının varlığını sürdürmesi sosyologların dikkatini çeken bir olgudur. Burada yaşayanları Herbert Jens etnik köylüler olarak adlandırır. Jens büyük bir kentteki İtalyan asıllı Amerikalıları incelemiştir. New York'un aşağı doğu yakasındaki Porto Rikolular gibi söze edilen etnik köylüler, oturdukları yerin dışında iş aramakta fakat düşük statülü benzer işlerde çalışmaktadırlar. Yaşam tarzları da kültürel veya etnik olarak kentteki diğer yaşayanların yaşam tarzından farklıdır. Etnik köylüleri ayırt etmemize yarayan kültürel özellikleri, ki genellikle Amerikan kentleri için geçerlidir, şunlardır. İngilizce dışında bir dil, yakın aile bağları ve birincil ilişkiler, gevşek ve gayri resmi örgütlenmeler, gelinen ülkenin dini ve boş zaman değerlendirme örüntülerinin sürdürülmesi, ulusal yiyeceklerin yerlenmesi, ayrıca bir dereceye kadar da kişilere karşılıklı destek sağlayan iç grup anlayışı dışarıdakilere karşı kuşku ve güvensizlik duyulmasına yol açar. Amerika'daki Amish topluluklarında ise etnik değişken, ile dini ve uğraşısal faktörler bir arada bulunur. Eski düzen Amişler, diğer Amerikalılardan giysi ve davranışlarıyla kolaylıkla ayırt edilebilirler. Son derece katı bir dini tavır içindedirler. Laik eğitimi, radyo, televizyon, otomobil ve traktör kullanmayı reddederler. Topluluk kurallarından sapanları aforoz ederler. Başarılı oldukları meslek çiftçiliktir. Çiftçilik onlar için adeta kutsaldır. Bunlara karşın etnik topluluklar egzantrik ve vatan düşmanı veya Amerikan kültürünce dışlanmış kimseler değildir. Bu topluluklar zaman zaman Amerikan kültürüne uyum göstermekten kaçınmalarına karşın Amerika'daki özgürlüğün getirdiği ayrıcalıklardan yararlanan kişiler olarak suçlanmaktadırlar. Bu tür tutumlar etnosentrizme kaynaklık edebilir. Etnik topluluklar sosyal olarak dışta ve kendilerine dönüktürler ve çoğulcu Amerikan kültürü ideolojisi bu toplulukların ülke içinde var olmalarına izin vermektedir. Dini faktör. Bir dinin inananları arasındaki ilişkiyi güçlendirmekte topluluk kurma olarak düşünülebilir. Dini kurumlar bir yandan inananları arasında birincil ilişkiler geliştirilmesini ister, bir yandan da dış dünyadaki acı çektirilen kişileri rahatlatmaya çabalarlar. Topluluğun dini temeli yakın dostane ilişkilere kaynaklık eder. Öte yandan aynı dinden olanlar farklı sosyal gruplarda farklı sosyal roller oynarlar. Siyasal düzende vatandaş, ekonomik düzende işçi ve benzeri gibi. Farklı dinlere sahip komşularımız bile olabilir. Bu nedenle belli bir dinden olanların bir yerde toplanmaları doğrudan doğruya onları topluluk olarak adlandırmamızı gerektirmez. Ancak öyle durumlar da vardır ki, buralardaki insan birliktelikleri din temeline dayalı birer topluluk örneği olarak alınabilir. Bir dereceye kadar Protestanlar, daha çok Anglikanlar ve en çok da Katoliklerde gözlenen bu örneklerde inanmış kadın ve erkekler manastıra kapanırlar. Dini uygulamalar çerçevesinde bir topluluk yaşamı sürdürürler. Kiliselerinin sanki tam zamanlı çalışanlarıdırlar. Dini grupların çoğu toplumun çeşitli kesimlerinde hizmet görürler. Okul, hastane, bakım evleri ve çeşitli sosyal yardım kurumları gibi. Bunların güdülenme ve dayanışmaları temelde dinidir fakat topluluktan ayrı değildir. Sadece uydukları kurallar günlük dünyadan farklıdır.